Ayrım 5.
Oyunun metni de oyuncular da olağanüstüydü. Kendimden geçmiş bir halde 15 dakikalık arada dışarı çıkınca fena halde bozuldum. O koskocaman tiyatro binasında barlar vardı, kafeteryalar vardı, bir yığın salon vardı ama sigara içenler için bir küçük oda yoktu. Tiryakiler binanın dışına çıkıyorlardı. Paltoları da vestiyerde kaldığı için soğuk sokakta titreyerek, aynı suçu işlemiş zavallılar gibi birbirlerini gizlice dikizleyerek, avuçlarının içine sakladıkları sigaralarını içiyorlardı. Ne acıdır ki aynı sigara faşizmi bizim tiyatrolarda da uygulanmaya konuldu artık. İstanbul kadar havası kirli bir kentte bu sigara yasağının gülünç bir yanı da var. Sorarım size, akşamları 5 ile 8 arasında Rumeli Caddesi'nde egzoz kokuları arasında yürümek mi daha zararlı insanın ciğerlerine, temiz havada bir iki sigara içmek mi? Sorarım size, bir insanın başkalarına zarar vermeden kendi bronşlarını ve kalp damarlarını harap etmeye ya da kansere çağrılar yapmaya hakkı yok mu? Bunu engellemek insan hakları beyannamesinin bir ihlali değil mi? Ne var ki dramatik bir tonla sorduğum bu retorik sorular, retorik soru, söylemi salt süslemek uğruna yapılan ve yanıt beklenmeyen sorulardır. Kendimi aldatmaktan başka bir şey değildir elbette. Çünkü sigara içmek kirli havada da zararlıdır, temiz havada da. Bunu çok iyi bildiğim halde kendimi aldatmaya devam ediyorum. Örneğin kışın Bodrum'dayken, zaten yaz ayları ayak basmam oraya. Gece yarısı bir uyandım ki nefes alamıyorum. Tamam, kalp krizi dedim kendi kendime. Evde yalnızdım, fazla telaşlanmadan bir battaniyeye sarılıp avluya çıktım. Komşularımın cesedi çabuk bulabilmeleri için avlu kapısını ardına kadar açtım. Bir bahçe koltuğuna oturdum, böyle kolay can vereceğime biraz da sevinerek ölümümü beklemeye başladım. Ama kalp krizi değil, bronşitin nedeni olduğu bir astım kriziymiş meğer. Bir hafta hiç sigara içemedim. Sigarayı yakıyordum ama içemiyordum. Ciğerlerim reddediyordu. Arkadaşlarım şu cenabeti bırakmak için tam bir fırsat dediler. Ama ben çok parlak bir süper mantık yürüttüm. Sigara içebilmek sağlığımın bir göstergesidir dedim. Ancak yeniden sigara içebilirsem bu solunum hastalığımın üstesinden geldiğimi, sağlığıma kavuştuğumu kanıtlayabilirim kendi kendime. Sigarayı bırakırsam kendimi hep hasta hissedeceğim. Bu zararlı alışkanlığımdan bir türlü kurtulamamamın nedeni Şahap dayımın bana çok eskiden anlattığı bir öyküdür belki de. Şahap dayımın ne içki alışkanlığı vardı ne de sigara tiryakiliği. Onun alışkanlığı bunlardan beterdi. İflah olmaz bir kumarbazdı. Bu çok sevimli ve çok dürüst adam babasından kalan serveti Avrupa'nın çeşitli kumarhanelerinde bitirip meteleksiz kalınca 40'ına yakın tek elde küçük bir memur oldu. 46 yaşında kanserden ölünceye kadar orada çalıştı. Tek elde yaşlı bir müdürü varmış dayımın. Adamcağız 30 yıl önce sigarayı bırakmış. Ama bir paket sigarayla bir kutu kibrit hep varmış masasının üstünde. Onlara sevgiyle hep bakar dururmuş. Dayım günün birinde Hüseyin Bey ne iyi yaptınız da şu pis sigarayı 30 yıl önce bıraktınız deyince gözlerini sigara paketine diken Hüseyin Bey başını kaldırmış acı dolu bir sesle "Sen ne diyorsun oğlum Şahap Bey?" demiş. "Daha dün bırakmış gibiyim." İşte bu laf beni mahvetti. Tiryakiler 30 yıl sonra bile sigarayı özlüyorlarsa ben nasıl bırakabilirim diye düşündüm. Arkadaşım Nail Çakırhan'ın da sigarayı bıraktıktan neredeyse 20 yıl sonra düşlerinde hala sigara içmesi, ne güzel sigara içiyorum aman kimse görmesin diyerek uykudan uyanması da beni bir hayli sarstı. Sigarayı şu kadar yıl önce bıraktıklarını ve hiç özlemediklerini söyleyenlere inanmaz oldum. Sigarayı bir türlü bırakamamamın bana verdiği aşağılık duygusundan ancak yaşlanınca kurtuldum. Çünkü Profesör Doktor Süleyman Velioğlu bana dedi ki, Mina Hanım, daha genç olsaydınız sigarayı bırakmanız için size korkunç baskı yapardım. Ama artık yaşlanmaya başladınız ve bir insan alışkanlıklarıyla birlikte yaşlanmalı. Ayağa kalktım, Süleyman Bey'i bağrıma bastım, öptüm. O ne doğru laf, ruh doktoru dediğim böyle konuşmalı işte. İnsanlar gerçekten de alışkanlıklarıyla birlikte yaşlanmalı. Zaten bu alışkanlıklar bir çeşit ritüel yani kutsal bir tören gibi bir şey olur ihtiyarların gözünde. Sabahları pencereye bitişik salıncaklı koltuğunuza oturacaksınız. Denize bakarken mutlaka ama mutlaka cam bir bardakta Porselen fincan kesinlikle olmaz. Şekersiz çayınızı içerken sallana sallana ilk sigaranızı yakacaksınız. Nazım Hikmet sabah sabah aç karnına içilen sigaraların acı tadından söz eder. Bu tat Nazım'a ölümü çağrıştırır. Çünkü bu dizenin hemen arkasından ölüm yanıma kendinden de önce yalnızlığını yolladı diye ekler. Ama gırtlağımı yakan, beni öksürten o ilk sigara bana hem acı hem de tatlı gelir ve hala yaşadığımı anımsatır. Sigaranızı içerken elinize Cumhuriyet gazetesini alacaksınız. Evde Yeni Yüzyıl da vardır, hiç de radikal olmayan radikaldi. Ama siz ilkin mutlaka Cumhuriyet'i, sonra ötekileri okuyacaksınız. Size perişan eden haberleri okuma faslı bitince her şeyi unutabilmek için çalışmaya başlayacaksınız. Akşam 7'de haberleri dinlerken bir kez daha perişan olacak, akşam içkinizle avunmanın yollarını arayacaksınız. Fındık fıstıkla ilk tek rakınızı, sonra yemekle birlikte ikinci ve son tek rakınızı içeceksiniz. Şimdi gelelim şu içki sorununa. Herhalde bazı genetik durumlardan ötürü alkolü her zaman sevdim. 10-11 yaşındayken yatılı okuduğum Arnavutköy Kız Koleji'nde akşam kahvaltısında bizlere şeker vermezlerdi. Ülkede şeker kıtlığı olduğundan bu pahalı okul bile şekeri evden getirmemizi isterdi. Akşam yemekleri 7.30'daydı. Ben saat 7'de yani tam vakti kerahatte penceremin önüne yerleşir, kesme şekerlerin üstüne bol bol kolonya damlatıp Arnavutköy'ün tepelerinden boğaz için seyrederken bu ıslak ve güzel kokulu kesme şekerleri yerdim. 4-5 gün içinde şeker de tükenirdi kolonyada. İşte bu yüzden 11 yaşımdan beri çayımı şekersiz içmeye alıştım. Bilinçsiz ama yatsınmaz bir akşamcılıktı bu kolonyalı şeker faslı. Yaşlılığımda bilinçli bir akşamcı oldum. Gençliğimde ve orta yaşlıyken ancak bir yerlere gidersem ya da birileri yemeğe gelirse içki içerdim. Çünkü dersleri hazırlamak, sınav kağıtlarını ya da tezleri filan okumak için kimi zaman gece yarılarına kadar çalışmam gerekirdi. Ve iki tek bile insanın kafasının tam verimli işlemesini engelleyebilir. Bu yüzden ancak emekli olduktan sonra kendime akşamcılık hakkını tanıdım. Bir insan her akşam içebilir. Bütün sorun ölçüyü asla kaçırmamak, yani az içmek. Ve ben bunu yapabiliyorum. Yılbaşı da olsa, doğum günümde olsa iki tek, bilemediniz çok özel durumlarda üç tek içiyorum. Alkolü sevdiğim halde gördüğüm özel eğitim sayesinde böyle ölçülü olmayı öğrendim. Bir tarih kitabında vaktiyle okuduğuma göre Sparta'da 12-13 yaşında çocukların önünde köleleri zorla sarhoş ederlermiş. Ağızlarına huniler koyup şarapları boca ederlermiş kırtlaklarına. Zavallı kölelerin ne kadar abuk sabuk sözler söylediklerini, birbirleriyle nasıl kavga ettiklerini, nasıl yerlere yıkıldıklarını, sözün kısası nasıl rezil olduklarını acımasız gözlerle seyreden çocuklar sarhoşluktan tiksinmeyi, ölçülü içmeyi öğrenirlermiş böylece. İşte ben de böyle eğitildim. Gençlik günlerimin en pırıl pırıl, en üstün zekalı, en yaratıcı kişilerinin, en iyi yazarlarının, şairlerin, sanatçıların sarhoş olunca ne hallere düştüklerini gördüm. Gerçi o hale gelenler çok sevdiğim, çok beğendiğim insanlar oldukları için Spartalı çocuklar gibi acımasız gözlerle değil, yüreğim parçalanarak baktım onlara. Ama içime korku düştü. Sakın ben böyle olmayayım dedim kendi kendime. Bu yüzden benliğimde öyle bir otosansür mekanizması oluştu ki sarhoş olmayı, bazı şeyleri aklımdan silip bilinçsiz bir hale gelmeyi, bazen istediğim halde sarhoş olabilecek kadar içemedim hiçbir zaman. Her konuda biraz tutucu genç bir doktor tanırım. Her nedense benim merakım da bu delikanlıyı siyasal görüşlerini ileri sürerek şok haline getirmek. Ne var ki memlekette siyasal durumun berbatlığından ötürü genç doktorun bile aklı biraz başına geldiğinden bunu başaramadım. Hatta beni onayladı neredeyse. Bunun üzerine çok katı ahlaksal ilkeleri savunduğunu bildiğim için bazı alışkanlıklarımı anlatarak şunun damarına basayım diye düşündüm. Emekliliğimden beri akşamcı olduğumu, her akşam mutlaka içki içtiğimi açıkladım övünürcesine. Delikanlı, ''Ne kadar içiyorsunuz hocam?'' diye sordu kaşlarını çatarak. Ben de o sırada bir yalan uydurup büyük bir şişe içtiğimi söyleyemedim. İki, bilemedin üç tek diye yanıtladım bu soruyu. Bir de baktım delikanlının sert yüzünde gülücükler belirdi. ''Aman ne iyi yapıyorsunuz? Doktor Todd'un ilacıdır bu.'' demez mi? Fena halde bozuldum. ''O da ne demek?'' diye sorarken kaşlarını çatma sırası bana gelmişti. Meğer İngiltere'de bir Doktor Todd varmış. İçkiden hoşlanan yaşlı hastalarına sinir ilaçları, uyku hapları vereceğine, akşamları yarım bardaktan biraz fazla viski verirmiş. Bütün içkicilerde can atarmış Doktor Todd'un koğuşunda yatmaya. İlkin buna inanmadım. Tanıdığım hekimlere sordum. Doktor Todd literatüre geçtiği için hepsi biliyordu bunu. Az içkinin damarları açtığını, tıkanmaları önlediğini, kalbe iyi geldiğini açıkladılar bana. Böylece doktorların icazetiyle her akşam iki tek rakımı içmeye devam ediyorum ve ihtiyarlığın nimetlerinden biri sayıyorum bunu. İhtiyarlığın bundan çok daha büyük bir nimeti cinsel devreden çıkmaktır. 90 yaşına varan Sofokles'e kadınlar aşk, bedensel hazlar filan bittiği için üzülüp üzülmediğini sormuşlar. Ne üzülmesi demiş Sofokles. Zalim bir efendinin elinden kurtulup sonunda özgürlüğüne kavuşan bir köle kadar mutlu hissediyorum kendimi. Cinsellikten kurtulmak gerçekten mutluluk ve huzur verebilir insana. Ama bu mutlu dönemi salt iradenizle, kafanızın verdiği bir kararla başlatamazsınız. Tamam artık bitti dersiniz kendi kendinize. Sonra bir de bakarsınız ki hiçbir şeyin bittiği yok. Cıvıl cıvıl cıvıldayan küçük kuşlar sanki uçuşmaktadır derinizin altında. Sofokles'in zalim efendisinden kurtulmanız için belirli bir yaşa varmanız ve cinselliğinizi, sevinçleri ve acılarıyla doyasıya yaşamış olmanız gerekir. Cinselliklerini vaktinde yaşamadıkları için beyaz atıyla gelecek yakışıklı prensi 70'inde hala bekleyen nice kadınlar, 80'indeyken gencecik kızlara ölesiye aşık olan nice erkekler tanırım. Onları ayıplamıyorum. Hatta o yaşta böylesine yoğun heyecanlara kapılabildikleri için biraz da beğeniyorum onları. Ama çok acı çektiklerini, yaşlılığın verebileceği huzurdan yoksun kaldıklarını da biliyorum. Özellikle duygularını platonik düzeyde tutmayıp cinsel doyumlara yönelmeye kalkarlarsa. Mayıs 1968 Paris'inde duvarlara yazılanlar arasında en çok dikkatimi çeken sloganlardan biri şuydu. Gençler aşk yapar, yaşlılar müstehcen hareketler yapar. Gençlerin ihtiyarlara karşı acımasızlığının çarpıcı bir örneğiydi bu elbette. Ama ne yazık ki doğru bir yanı da vardı. Gerçi cinselliğin kıvılcımları 70 yaşında da 80 yaşında da her zaman kalır insanın içinde. Ne var ki bu kıvılcımları bir yangına dönüştürmenin sonu felaket olur. İşte bu yüzden biraz önce de dediğim gibi cinselliği vaktinde olanca şiddetiyle yaşamak, sonra da bu devreden çıkmak akıllıca bir davranıştır. Gel gelelim devreden çıkmak hiç de kolay değildir. Hatta yaşamın en güç dönemlerinden biridir. Bu dönem gençliklerinde cinsel açıdan çok çekici olan kadınlarla erkeklere ayrıca güç gelir. Çünkü ihtiyarlıklarını artık kabul etmeleri gerekmektedir. Bunu kabul etmeye de kolay kolay katlanamaz insan. Ama söylediğinize kendiniz de içtenlikle inanarak artık tamam ihtiyarladım, cinsellik bitti bundan böyle diyebilirseniz gençliğinizde ve orta yaşlıyken hayal bile edemeyeceğiniz bir rahata kavuşursunuz. Eğer kadınsanız çekici bir erkeğe, eğer erkekseniz çekici bir kadına ilgiyle bakarsanız, ah keşke şu karşımdaki benim olsaydı diye bilinçli ya da bilinçsiz olarak artık için için yanmadığınızdan onun neden çekici olduğunu daha iyi anlarsınız. Elbette bir nevze cinsellik de vardır bunda. Ama insanların hiçbir zaman yitirmediği bu türden bir cinselliğin sizi artık aşk tutkusunun dibinde alevler yanan uçurumlarına sürüklemeyeceğini bildiğiniz için gençliğinizin acılarını da, mutluluklarını da biraz hüzünlü bir huzurla anımsarsınız. İlk sevgilim çikolata kokardı. Son sevgilim ölüm. Aradakilerin kokusu yoktu. Ben ölüm kokan son sevgilimi sevdim en çok. Çok şaşırtıcıydın. Sisler içinden ansızın çıkıveren, görkemli gemiydin. Denizden fırlayıp taklaklar atan, kocaman gümüş balıktın. Yemyeşil karpuza saplanan kara saplı bıçaktın. Çok şaşırtıcıydın çok. Sesini duyunca ötüşmeye başlar göğüs kafesimdeki o suskun kuşlar. Uğuldayan lodosta martı çığlıklarından da daha acı gelir bana senin söylediklerin. Güneşlerde ısınmış bir kayasın, sağlam, sıcak, suskun. Denizlerin tuzu teninde, saçlarında yosun kokusu. Hazerfen Mehmet Çelebi gibi bırakıverdim kendimi Galata Kulesi'nden. Düşer gibi oldum bir ara. Martılar yetişti hemen. Aralarına aldılar, martı yaptılar beni. Doğru sana uçtum, kondum iki kaşının arasına. Çıplak daldım senin derin denizine. Bir ahtapot sarıldı bana, girdi bedenimin dokuz deliğine. Senin derinliklerine inemeden can verdim kanlı sularda. Keder denizinin kıyısında kara çakıl taşları. Kara çakıl taşlarının üstünde yitik bir kadın yatar. Keder denizi bir aynadır. Kalk kadın kalk. Al eline bir çakıl taşı, paramparça et o aynayı. Geceleri boğazdan geçen gizemli gemiler gibi geçtin durgun sularımdan. Yükünü boşaltmış, güm güm davul çalan kocaman kara gemiler gibi. Öyle hızlı geçtin ki yalılarımın alt katını sular bastı, sandallarım rıhtımlarda parçalandı. Çok hasar yaptı o gizemli, o hızlı geçişin gecemin karanlığında. Denize girer dalgalarla sevişir, kıyıya çıkar kumlarla sevişir, ağaç gövdelerine sarılıp sarılıp ağaçlarla sevişir. İnsanlarla sevişmenin acısını çekmektense küçük derenin yatağında ışıldayan taşlarla ölesiye sevişir. Su gibisin diyordu. Göğsün, karnın, bacakların su gibi akıyor. Ellerimin arasından sonra bir göl oluyorsun, mavi, saydam, tertemiz. Küçük bir göl oluyorsun, ben de dalıyorum o göle. Aşk vardı aralarında. Şimşekler çakıyor, gökler gürlüyor, yağmurun iğneleri gözlerine batıyordu. Ve o ikisi bıçaklarını çekmiş, ölesiye boğazlaşıyorlardı kanlı karanlıklarda. O küçük derenin yatağına yatırdın beni. Mavi kır çiçeklerini sürükleyen, kekik kokulu serin sular aksın üstümden. Ancak o zaman arınırım, iyileşirim belki. Dün gece düşlerimde gördüm çoktan ölen sevgilimi. Birbirimizi arıyorduk sokaklarda. Taştan, topraktan değil, insan etinden, insan kemiğinden yapılmıştı o sokaklar. Sular değil, küçük kan dereleri akıyordu kaldırımların kenarlarından. O sıcak, kanlı, karanlık sokaklarla bir buluyor, bir yitiriyorduk birbirimizi. Şimdi bu şiirimsi şeyler de nereden çıktı diyeceksiniz. Ben şair değilim, ne yazık ki değilim. Ömrümde tek istediğim şey şair olmaktı. Çocukluğumda şiirler yazdım. Sonra sürekli olarak kendi dilimde de yabancı dillerde de büyük şairleri okudum. İyi şiirin ne olduğunu gençken öğrendiğim için 16-17 yaşına gelince şiirlerimin metelik etmediğini anladım. Ben de iş yok dedim kendi kendime. Devam edeceğime, daha iyi şiirler yazmaya uğraşacağıma vazgeçtim. Bu vazgeçiş bir yenilgiydi. Dünyanın en güç sanatı olan şiir yaratmak uğraşından, şiir yazarken çekilen acılardan bir kaçıştı. Çünkü Rimbaud bir yana, dünyanın en büyük şairleri bile, 25 yaşında ölen Keats bile 20'sinden önce iyi şiir yazamamışlardı. Bunu da biliyordum ama direnmek yiğitliğini gösteremeden çabucak yenildim. Şiir yazmak isteyip iyi şiir yazamayanlar, yani right şairler ne olurlar? Ya eleştirmen ya da edebiyat öğretmeni olurlar. Ben de edebiyat öğretmeni oldum. Kendi yazamadığım şiirlerin güzelliğini başkalarına anlatayım bari diye düşündüm. Derken 2 yıl önce 80'ime varınca durup dururken geceleri uykuyla uyanıklık arasında, yaşamla ölüm arasında gene şiirler yazmaya başladığımın farkına vardım. Bunların bir kısmını sabah uyanınca unuttum. Bir kısmını anımsayıp kağıda geçirdim. Sonra şiir yazmam ansızın başladığı gibi ansızın bitiverdi 2-3 yıl içinde. İşin garip yanı şu ki ömrümü şiir incelemekle, şiir yorumlamakla, şiir değerlendirmekle geçiren ben, bu yazdıklarımın bir şeye benzeyip benzemediğini hiç düşünmedim. Anlaşılan kendi kendine karşı fazla müşkülpesent olmamayı öğrenmiştim ihtiyarlığımda. Yaşlılığa ikinci çocukluk derler. Ben de bundan yararlandım. 80'inden sonra insanın çocuklaşmaya, hatta bunamaya hakkı vardır dedim kendi kendime. Vah zavallı bunadı desinler canları isterse dedim. Madem ki anılarımı yazıyorum, kendimi anlatıyorum, bu şiirimsi şeyler de benim bir parçam dedim. Duygularım fazlasıyla yoğunlaşınca düz yazıyla söyleyemeyeceklerimi bu şiirimsi şeylerle söylerim, ne yapalım dedim. Şimdi gene geri dönelim esas konumuz olan yaşlılığa ve yaşlılığın nimetlerine. 17. yüzyılın başlarında yaşayan Alman mistiklerinden Jakob Bohem, cehennemde yanan sadece benliktir der. Hiç de mistik olmayan Albert Einstein da bir insanın kendi benliğinden ne kadar sıyrılabilirse o kadar değerli sayılabileceğini söyler. Yaşlılar, yani doğru dürüst bir biçimde yaşlananlar demek istiyorum. Huzursuzluklarının ve mutsuzluklarının başça kaynağı olan benliklerinden sıyrılmaya başlarlar zamanla. Onların asıl ilgi alanı kendileri değil, başkalarıdır artık. Kişisel duygularını bir yana bırakıp, yeni, ilginç ve heyecan verici bir yanı zaten kalmayan, kendi özel yaşamlarını değil, çevrelerindekilerin yaşamını düşünmeye başlarlar. Aynalara bakarken, çok ender bakarlar aynalara, kendi yüzlerini değil, başkalarının yüzlerini görürler. Kendi dertlerine değil, başkalarının dertlerine çare bulmak için uğraşırlar. Kişisel mutluluk gibi pespaye bir amacı gütmekten vazgeçerler. Çünkü herkesin ara sıra yoğun mutluluk anları vardır ama sürekli olarak kişisel mutluluk peşinden koşmak bir kepazelikten başka bir şey değildir. Böyle bir dünyada bunca felaket, bunca yoksulluk, bunca haksızlık ortasında ancak inekler kadar kafasız ve duyarsız olanlar, yani gerçekten insan sayılamayacak yaratıklar, kişisel açıdan mutlu olabilirler. Bana ne dünyanın şurasından burasından, hatta kendi ülkemde kanlı savaşlar varsa benim evimde yok ya derler böyleleri. Bana ne Afrika'da çocuklar açlıktan ölüyorsa, benim çocuklarım açlıktan ölmüyor ya derler böyleleri. Bana ne ülkemin yoksulları oğullarını kızlarını okutamıyorsa, benim oğullarım benim kızlarım en pahalı okullara gidiyorlar ya der böyleleri. Ve dünyaya, hatta en yakın çevrelerine kulaklarını tıkayarak, gözlerini kapatarak, o ne biçim bir mutluluksa, mutlu olurlar böyleleri. Her koyun kendi bacağından asılır. Gemisini kurtaran kaptan, köprüyü geçene kadar ayıya dayı de, bükemediğin eli öp, bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi, iğrenç bulduğum bazı deyişleri, kendilerine hayat felsefesi yapmıştır bunlar. Başkalarını sokan yılanın günün birinde onları da sokabileceğini hiç düşünmez bu gerizekalı bana neciler. Bu koca karı da amma hoşgörüsüzmüş diyecekler. Hakları var. Hiç mi hiç hoşgörüm yok böylelerine karşı. Oysa hoşgörü çok moda şu sıralarda. Öyle ki hoşgörüden geçilmiyor artık. Ünlü devrimcilerimizle ünlü şeriatçılarımız el ele tutuşuyor, çevrelerine gülecikler dağıtarak hoşgörü gösterileri sergiliyorlar televizyonlarda. Ne yapalım? Yurttaşlarımızın yarısı, belki yarısından fazlası böyle düşünüyorlar. Onlarla bir konsensusa varmalıyız diyorlar.